yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Mayıs 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özden Koç var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan.
Ben Mustafa Çamlıca. Gündemde öne çıkan haber başlıkları ve değerlendirmelerle 10.30'a kadar birlikte olacağız. Hemen iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Bizleri www.turkiyenissesiradyosu.com üzerinden dinleyebilirsiniz. E-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr, Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun.
Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konumuz ve stüdyomuzda konuğumuz ise Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu gazeteci, editör Zeynep Karataş olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz.
Sevgili dinleyenler, Yeni Şafak gazetesi ile başlıyoruz. Küresel medya kuşatması manşeti atılmış. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı siyasi, askeri ve ekonomik saldırılara paralel olarak küresel medya kuşatması da yoğunlaşıyor. Avrupa, Amerika, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlete bağlı medya kuruluşları Türkiye'yi Türkçe yayınlarla hedef alıyor denilmiş. PKK, HDP yandaşı. Alman kamu kurumu Deutsche Welle'nin Türkçe birimi HDP ve CHP'nin basın bürosu gibi çalışıyor. Kurumun başındaki Erkan Arıkan, PKK'nın hendek terörünü destekliyordu. İngiliz devletine ait BBC Türkçe PKK ve HDP yandaşlığı yapıyor. Almanya, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri birleşip Artı 90 adında bir kanal kurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve VOA ve Fox TV üzerinden medya operasyonu yürütüyor. Suudi Arabistan'a bağlı SRMG, Independent'ın Türkçe sitesini kurdu. SRMG'nin bir diğer yayın organı Şarkul Avsat. Birleşik Arap Emirlikleri FETÖ'cülerin Ahval News'ini fonluyor. Rus Sputnik'in artan Türk-Rus işbirliğine rağmen NATO'cu yayınları ve Türkiye düşmanlığı dikkat çekiyor denilmiş. Ve Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde EYT'yi takipteyim yarım bırakmam. AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ta esnafı ziyaret eden Yıldırım'la bir vatandaşın sayın başkanım bugün yarın çözülmesini istiyoruz. İstemiyoruz. En azından ilerleyen süreçlerde bir çalışma yapılsın. Size güveniyoruz başkanım sözleri üzerine şunları söyledi. Bu konu benim gündemimde. Hayatım boyunca arkasındayım. Dediğim hiçbir işi bırakmadım dedi Binali Yıldırım.
Hürriyet gazetesinin manşeti matematik tartışması. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıkladığı yeni lise modeli matematik zorunlu ders olmaktan çıkıyor tartışmalarına yol açtı. Hürriyet'in ulaştığı taslağa göre matematik 9. 10. ve 11. sınıflarda zorunlu, 12'de ise seçmeli demiş gazete. Yeni sistem 2020-2021'de 9. sınıfa başlayacak öğrencileri kapsayacak. Şu an lisede okuyanları ilgilendirmiş. Uygulamaya geçmeden taslak üzerinde değişiklikler olabilir. Yeni sistemde 9, 10 ve 11'de matematik mecburi. Bu sınıflarda okuyan her öğrenci matematik dersi alacak. 12. sınıfta matematik zorunlu ders olmaktan çıkıyor. Öğrenci isterse ileri matematik dersi alabilecek. Bu sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap tarihi ve din kültürü zorunlu olacak. Bunların dışında öğrenciler kariyer planlamasına göre belirlenen gruplardan 4 ders seçebilecek. Sistemin en önemli iki ihtiyacından biri öğretmen eğitimi. Bakanlık bu konuda çalışmalara başladı. Bölgesel farklılıkları azaltmak için online eğitim konusunda altyapı hazırlıkları yapıyor. Yeni modelin uyumu için mevcut üniversite sınavının revize edilmesi gerekiyor demiş Hürriyet Gazetesi. Renklerin Altın Kızı bir başka haber Hürriyet Gazetesi'nden size aktaracağımız. İngiltere'de yapılan Dünya Tekvando Şampiyonası'nı milli takımımız 4 madalyayla tamamladı. Kadınlar 62 kiloda genç sporcumuz İrem Yaman altın madalyaya uzanıp ikinci kez dünya şampiyonu olarak büyük başarıya imza attı demiş Hürriyet Gazetesi.
Star gazetesiyle devam ediyoruz. Askerlik engel değil, fırsat oldu manşetini atmış Star gazetesi. Askerlik süresini kısaltan, herkese eşitleyen, profesyonel orduya geçişi kolaylaştıran, bedenliği kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi, vatani görev için gün sayan milyonlarca gencin yükümlülüğünü fırsata çevirdi. Eğitim farkı gözetmeksizin herkese eşit 6 ay askerlik. Er ve erbaşlara komutanlarının da onayıyla 6 ay daha ücretli askerlik. Üniversite mezunu yedek subay, yüksekokul mezunu yedek as subay olabilecek. Askerlikte başarı gösterenler isterse profesyonel orduya katılabilecek. Bedenli askerler bir ay temel eğitim artı 30 bin lira ücret ödeyecek. Askerliğe er olarak başlayanlar generalliğe kadar yükselebilecek denilmiş. Ve altta yer alan bir haber, emniyetten takiye uyarısı. Terörle Mücadele Dairesi'nin ihanet şebekesi FETÖ için hazırladığı raporda örgütün yaşam tarzı kamuflajına dikkat çekildi. Tamamının tespiti çok zor. Raporda FETÖ'cü askerlerin gizlenme amacıyla içki içmenin yanı sıra eğlence hayatında da kendilerini sıkça gösterdiklerine işaret edildi. Gizliliğe önem veren Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki örgüt mensuplarının tümünün idari soruşturmalarla tespitinin zor olduğu, bunun da milli güvenlik açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı denilmiş. Ve Star gazetenin sür manşetinde yer alan bir haber, Türk dünyasının birliği önceliğimiz. Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti. Türk dünyasının birlik ve beraberliği her daim önceliklerimiz arasında dedi. Türk Konseyi'nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle işbirliğini güçlendirmesine önem atfediyoruz. Konseyin İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüsü elde etmesine yönelik çalışmaları destekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Konseyi'ne gözlemci üye olması konusunda destek bekliyoruz. Yedincisi gerçekleştirilecek zirveyle birlikte artık Özbekistan'ı konsey üyesi olarak görmeyi ümit ediyoruz. Nazarbayev'in konseyin onursal başkanı olması teklifimizin kabul görmesini memnuniyetle öğrendim. Türk konseyinin İstanbul'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve diğer haber, gökyüzündeki Türk imzası 86 yaşında. Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları 86. yaşını kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te 5 uçakla taşımaya başlayan küresel marka bugün 336 uçaklık filosuyla hizmet veriyor. Biz de Türk Hava Yolları'nın 86. yaşını kutluyoruz.
Milliyet gazetesinin manşeti anneye ev tipi cezaevi. Adalet Bakanlığı anneleriyle cezaevinde kalan çocuklarda travmatik izler bırakan cezaevi koğuşu uygulamasına son vermeye hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı'nın projesine göre çocuklu anneler cezaevi kampüsü içinde yapılan ev tipi stüdyo dairelerde kalacak. Böylece 0-6 yaş arasındaki çocukların sağlığı, fiziksel gelişimi, psikolojik ve duygusal dünyaları koruma altına alınacak. Çocukların ihtiyaç duydukları bez, şampuan, giysi ve benzeri diğer tüm ihtiyaçları cezaevi idaresi tarafından karşılanacak. İlk pilot uygulama Ankara Sincan Cezaevi olarak belirlendi. Adalet Bakanlığı yetkilileri projenin amacı konusunda annelerin aldığı hapis cezası nedeniyle cezaevinde doğan veya annesiyle 6 yaşına kadar cezaevinde kalmak zorunda kalan çocuklara sanki evlerindeymiş gibi normal hayat şartlarını sunmak projenin hedefini oluşturuyor açıklamasını yaptı. Bir başka haber Milliyet Gazetesi'nden size aktaracağımız. Dışişleri'nde FETÖ operasyonu 111 gözaltı Dışişleri Bakanlığı'na personel temini amacıyla düzenlenen 2010, 2011, 2012 ve 2013'te ki sınavlarda FETÖ üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 249 şüpheliden 111'i yakalanarak gözaltına alındı. Bu konuda Ankara'da 5 ayrı soruşturma yürütülüyor demiş gazete.
Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri manşetine taşımış. İngiliz uçaklarından sonra onlar da geliyor. Doğu Akdeniz'e Fransız üssü. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını gasp etmek isteyen Rumlar Fransa'ya deniz üssü verdi. Paris'in de gözü gaz ve petrolde. 6 ay içinde başlıyor. Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz kaynaklarını tek başına sahiplenmeye çalışan Güney Kıbrıs, Türkiye'yi saf dışı bırakmak için batıya yanaştı. Rumlar, Amerika ve İngiltere'den sonra Fransa'yla da ortak oldu. Fransa'yla imzalanan 9 maddelik deniz üssü ve savunma işbirliği anlaşması 6 ay içinde yürürlüğe girecek denilmiş. Diğer haber, Baransu'nun kardeşi Dişli'nin oğlu gözaltında. Dışişlerinde FETÖ operasyonu. FETÖ'cü iki ailenin birinci dereceden yakınları dışişlerinde görevliymiş. Dışişlerinde personel alımı için yapılan sınavlarda FETÖ'cülerin lehine sayısız usulsüzlük belirlendi. Ahmet Baransu ve Beyazıt Dişli'nin de aralarında yer aldığı şüpheliler sınavın kompozisyon bölümünde birebir aynı cümleleri kullanmış. Bilir kişi bu ihtimal 300 milyonda bir ihtimal dedi denilmiş.
Sabah gazetesinin manşeti Cemalettin Sarar ve eşi dehşet gecesini Yavuz Donat'a anlattı diyor. Eşim Zehra'yı acımasızca dövdüler demiş gazete. Silahlı maskeli ve sırt çantalı 3 soyguncu gece eve girdi. Biri kadındı. Bize çok kötü davrandılar. Eşimi dövdüler diyor. İş adamı Cemalettin Sarar.
Yeni Birlik gazetesi FETÖ'nün dışişleri oyununu manşete taşımış. Dışişleri Bakanlığı'na personel temini amacıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013'te düzenlenen aday meslek memurluğu sınavlarında FETÖ mensuplarınca usulsüzlük yapıldığına yönelik sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturma olduğu, bu sınavlara istinaden ataması yapılan 275 kişi olduğu bildirildi denilmiş. Ve Yeni Birlik gazetesinin sür manşetinde Erdoğan Türk Konseyi İstanbul'da kalmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreterliğine atanan Amreyev'i kabulünde Türk Konseyi'nin İstanbul'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz ifadelerini kullandı.
Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti Copy Paste Diplomat. Dışişlerindeki FETÖ operasyonunda gözaltı kararı verilen 249 sanıktan çoğu 2010'daki aday memurluk sınavındaki kompozisyonunda aynı cümleyi yazmış diyor Akşam Gazetesi. S-400'ü kaşıyanlar FETÖ'cü senatörler başlığı da var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk yetkililere S-400 için yaptırım öngören tasarıya Cumhuriyetçi Roger Wicker ile Demokrat Ben Cardin öncülük etti. Wicker, FETÖ'den toplam $25,550 bağış almış. Cardin de 2 yıl önce Gülen'in kesinlikle Türkiye'ye iade edilmemesini istemişti diyor Akşam Gazetesi. Evet sevgili dinleyicilerimiz, eğer telefon bağlantımız hazır olursa biz de Ali Coşkun'dan gündemi alırız. Hocam sizinle 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle ilgili gelişmeleri, ayrıntıları konuşarak başlayalım. Hem Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı dün bekleniyordu ancak bugüne ya da önümüzdeki günlere kaldı karar. Önce onu konuşarak başlayalım.
Evet, bu Türk kurulların ya da mahkemelerin verdiği kararları takiben gerekçeli karar önem kazanıyor. Çünkü o gerekçeye göre tartışmalar şekilleniyor. Problemin mahiyeti anlaşılıyor. Burada gerekçeli kararla beraber karşı çıkan üyelerin gerekçeleri de yer alacak. Burada hep baştan beri konuşuyoruz. Tartışma devam edecek. Önemli olan bu tartışmanın yapıcı bir şekilde devam etmesi ve neticede YSK kararı değişmeyeceği için 23 Haziran'da seçim yapacağımızı bilerek ve YSK'ya seçim sürecine bundan sonra da ihtiyacımız olduğunu bilerek tartışmayı devam ettirmekte fayda var. Özellikle CHP Genel Başkanı'nın YSK üyeleri hakkındaki ve yani tamamını itham eden YSK Başkanı da dahil olmak üzere tarzından bir an önce vazgeçip bu perspektifle tartışmaya olumlu katkı verilebilir, yani eleştirilebilir. Ama netice itibariyle bu kurum, oradaki seçim süreci Türkiye'nin bundan sonra da ihtiyaç duyacağı, duyduğu kurumlar. Meseleye o açıdan bakmak lazım. Şimdi YSK'nın kararıyla beraber karşı çıkan üyelerin perspektiflerini de ortaya koyduklarında ben hep şunu söylüyorum. Türkiye seçim yapma kabiliyetini kazanmış. Bu manada dünyadaki önde gelen örnek ülkelerden birisi. Ama bütün her şeyde olduğu gibi burada da insan unsurunun karıştığı faktörlerde problemler çıkabilir. Burada da kimi problemlerin olduğu olabileceği anlaşılıyor. Önemli olan hem bunları YSK marifetiyle ortaya çıktığında düzeltebilmek, hem de şimdi sahip olacağımız verilerle beraber mevzuatı, kurumsal yapıyı ele almak suretiyle tahkim etmek, daha güçlü hale getirmek. O açıdan bakılırsa ve geleceğe yönelik bir şekilde bakılırsa, hani buradan bir geçmişe yönelik suçlu arama şeklinde bakılmazsa olumlu bir yere doğru gideriz. Tabii şunu söylemiyorum. Orada yapılan hatalar, işlenen suçlar hukukun ayrıca konusu olmalı. Orada da hani bir daha bunu yapamayacak ölçüde caydırıcı hani soruşturmanın yürütülmesinde fayda var.
Peki şimdi bir yandan da 23 Haziran'a yönelik seçim stratejileri konuşuluyor. Abdülkadir Selvi bugün Hürriyet gazetesinde yazmış. CHP'nin bir tanıtım toplantısı yapacağını söylüyor. O tanıtım toplantısının bugün yapılması bekleniyor. Ama AK Parti'nin böyle bir planı, programı yok. AK Parti daha sakin bir kampanya yürütecek diyor. Nasıl değerlendireceksin süreci?
İşte seçim sürecine giderken taraflar, hem iki ittifak hem bu ittifak dışında kalan partiler ellerinde dağarcıklarında ne varsa yeniden milletin karşısına koyacaklar. Geçtiğimiz dönemdeki seçim kampanyasını dikkate alarak, aynı zamanda yeni gelişmeleri esas alarak kampanyalarını muhtemelen revize edecekler. Ama tabii süre uzadığı için bu ittifaklar içerisinde zaman zaman problemler çıkıyor. Bugün Mahmut Öğür'ün yazısı var. CHP'ye yönelik bu HDP'nin gizli desteğinin HDP'yi rahatsız ettiği anlaşılıyor. Bunun açık hale gelmesini istiyor. Bu da CHP'yi rahatsız ediyor. Çünkü CHP tabanı ile beraber İYİ Parti tabanından ya da başka yerlerden gelebilecek unsurlar HDP'nin varlığından fevkalade rahatsızlar. Bu arada HDP'nin kendi içerisinde bir takım tartışmalar söz konusu. Dolayısıyla bu ittifak hani planlandığından mecburen, seçim uzadığı için daha uzun sürdüğünden öngörülenin ötesinde tartışmalar söz konusu olabiliyor. Hatırlanacaktır. Cumhur İttifakı içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimden sonra kullandığı Türkiye İttifakı yüzünden acaba ne oluyor bir konulu bir tartışma yaşanmıştı medyada. Ancak bunun Türkiye İttifakı denilen şeyin Cumhur İttifakı'nın alternatifi olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla yani seçime giderken hani bu Demirel'in, rahmetli Demirel'in sözü var. Siyasette 24 saat çok uzun zamandır diye her an böyle yeni tartışma konularının ortaya çıkabileceği bir zeminde ilerleniyor. Nitekim adaylar medyaya çıkıyorlar. Bu sefer tabii geçtiğimiz dönemde bütün Türkiye'de seçim vardı. Dolayısıyla hani onun içerisinde özellikle İstanbul adaylarının öne çıkacağı bir pozisyon tabii ki vardı ama bu ölçekte yoktu. Şimdi özellikle İstanbul adayları üzerinde duruluyor, mukayese ediliyor. Adayların işte geçmiş performansları ele alınıyor. Mesela İstanbul'daki CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun geçmiş dönemde ne yapıp ettiği geçen kampanya döneminde bilinmiyordu. Ama bu sefer muhalif muvafık herkes geçmiş dönemine bakıyor. Buradan kaynaklanan tartışmalar söz konusu. Ayrıca adayların üzerinde daha fazla tartışma konusu var. Daha fazla soru var. Bu adayların şimdiye kadar mesela nispeten rahat yürüttükleri kampanyanın ötesinde bir baskı altında olmasını, bu da liderliklerinin, karar verme süreçlerinin sınanacağı, üsluplarının sınanacağı bir zemine doğru gidiyor. İşte dün mesela Ahmet Hakan'ın programında Ekrem İmamoğlu vardı, CHP adayı. Orada kendisinin geçen dönem kampanyasında çizdiği profilin dışına çıkacak bir sertlik içerisine girdiğini gördük. Bu tartışmalar arttıkça kampanya döneminin o ilk planlanan kampanya dönemi uzadıkça o planlanan ya da çizilmeye çalışılan imaj dışındaki karakterin de ele alındığı, bunun daha fazla kamuoyuna yansıdığı bir sürece girdik. O bakımdan enteresan bir seçim kampanyası dönemi olacak.
Peki. Evet, şimdi bir de hafta sonu pazar günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bu sene milli mücadelenin başlangıcının 100. Yıl dönümüydü. Son derece görkemli kutlandı. Bugün gazetelerde o kutlamalardan ayrıntılar var. Bir de tabii ki en çok konuşulan o gün Samsun'da verilen bir fotoğraftı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet liderleriyle birlikte verdiği bu fotoğraf çok konuşuldu. Hem bu fotoğrafı nasıl değerlendireceksiniz, hem hafta sonu yapılan kutlamaları.
Şimdi bu milli mücadelenin 19 Mayıs bence başlangıcından ziyade merkeziyleşmesi ve Büyük Millet Meclisi'ne evrilmesinin bir başlangıç noktası. Hı hı. Yoksa 19 Mayıs'tan önce Anadolu'da silahlarını teslim etmeyen, kimi işgal teşebbüslerine direnen, kongreler marifetiyle bu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Reddi İlhak Cemiyetleri marifetiyle direnişe başlamış birbirinden farklı teşebbüsler vardı. Mustafa Kemal Paşa'nın ve onun etrafındaki kurmay heyetin, aynı zamanda onunla işbirliği halinde daha öncesinden itibaren Anadolu'ya geçen heyetin bu çabaları birleştirmek, merkeziyleştirmek ve aynı zamanda demokratik temsili bir karakter kazandırmak arzusunda olduğu anlaşılıyor. Planında olduğu anlaşılıyor. Bu 19 Mayıs bu bakımdan fevkalade önemli. 19 Mayıs'a katılan ve daha sonra da milli mücadeleye katılan gazileri, şehitleri hepimiz rahmetle anıyoruz. Ama bu milli mücadelenin o gün başlayıp Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla bitmediğini de bilelim. Çünkü bizim açımızdan bitti zannettiğimiz dosyaların bir takım devletler, gruplar tarafından kapatılmadığını, Türkiye'nin önüne milli egemenliğini, milli kimliğini tartışmaya ya da milli sınırlarını tartışmaya sokacak ölçekte kimi tartışmaların, çatışmaların gündemimize geldiğini görüyoruz. Bu bakımdan bütün bu tartışmaların Türkiye'nin etrafında Sykes-Picot'la çizilen sınırların yeniden ele alındığı bir dönemde milli mücadele ruhunun ve oradaki beraberlik tablosunun Samsun'a yansıtılması, sizin işaret ettiğiniz fotoğrafın verilmesi bu bakımdan kıymetli. Bu manada milli mücadele meclisteki 19 Mayıs'ta başlayan giderek Sivas, Erzurum ve Sivas'ı takiben Ankara'da 23 Nisan 1920'de yaklaşık bir yıl sonra Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla gerçekleşen o iradeye, o meclisin içerisinde birbirinden farklı görüşler olmakla beraber, çok sert, ağır tartışmalar yaşanmış olmakla beraber hepsinin milli mücadele ortak paydasında birleşmiş olduğunu hatırlamak ve halihazırda da bu tür problemlere karşı aynı perspektifle bakmak ve bakıldığını göstermek bakımından 19 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı'nın etrafında muhtelif siyasi parti genel başkanlarının verdiği resim kıymetliydi.
Murat Bey, gündemde yer alan önemli haberlerden birisi de Dışişleri Bakanlığı'na yapılan FETÖ temizliği. Bu örgüt Dışişleri Bakanlığı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 249 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda da emniyetten bir takiye uyarısı geldi. Terörle Mücadele Dairesi, İhanet Şebekesi FETÖ için hazırladığı raporda örgütün yaşam tarzı kamuflajına dikkat çekti. İşte içkili ortamlarda bulunun, gizlenin diye böyle bir raporları var. Bu bağlamda ikisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu örgüt devletin kılcal damarlarına sızmış ve halen bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Şimdi bu örgütün ne kadar acımasız, zalim olduğunu çok somut olarak 15 Temmuz'da gördük. Yani insanları, silahsız insanları ellerindeki devletin kendilerine emanet ettiği silahlarla ve hani çok vahşice gözlerini kırpmadan öldürdüklerini gördük. Ama bir de bu hazırlığı yaparken insanların sınavlar üzerinden nasıl haklarını yediklerini yürüyen soruşturmalar marifeti de görüyoruz. İşe girişlerde, efendim hatta üniversiteye girişlerde ne yazık ki büyük yolsuzluklar yapmışlar. Şimdi bunun yürüyen soruşturmalar marifetiyle muhtelif ayakları ortaya çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı'nda yeni bir versiyonunu gördük. Daha önce de bu istikamette soruşturmalar yürüyordu. Bu terör örgütü devlet içerisine sızdığı haliyle kesinlikle bertaraf edilmeli. Bu çünkü devletin içerisinde başka bir hiyerarşiden ve aynı zamanda o başka hiyerarşi dediğimizde yani başka yabancı devletlerle ilişkisi olan bir hiyerarşiden emir alan bir grubun devamına müsaade edilemez. Birincisi bu. İkincisi de şimdi şöyle düşünelim. O sınava muhtelif okullardan mezun olmuş birçok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, işte bizim çocuklarımız, yakınlarımız girmişti. Onların emeklerini çalan bir örgüt bu. Yani ve daha da kötüsü şimdi bu kazanan mesela 250 kişiden bahsediliyor ya 250 civarında. Evet. Şimdi bunların da hayatlarını karartan bir örgüt. Yani onlara güya sorular vererek onların cevaplarını vermek suretiyle örgütün demirbaşını alıyor ve istediği gibi ondan sonraki hayatlarında kullanıyor. Belki o çocuklar bu örgüte girmemiş olsaydı bu sınavı kazanacaktı veya başka bir sınavı kazanacaktı ama özgür kendi iradesiyle iş yapan, dolayısıyla bu tür örgütlere, onların daha sonraki gayrimeşru taleplerine açık olmayan, hani Mustafa Kemal'in ifadesiyle fikri hür, vicdanı hür vatandaşlar olacaklardı. Buna müsaade etmeyen bir örgüt, böyle bir nesli yani zedeleyen, böyle bir nesle zarar veren bir örgüt. O bakımdan bu örgütün muhtelif başka davalardan da bahsediliyor bugün yürüyen. Kesinlikle hukuk çerçevesi içerisinde ele alınmak suretiyle bertaraf edilmesi, devlet içerisindeki hiyerarşisinin, örgüt varlığının, örgüt yeniden üretme kabiliyetinin ortadan kaldırılması lazım. Emniyetin uyarısı da çok önemli çünkü bu örgüt bildiğimiz türden örgütlerden çok farklı, her türlü kılığa girebiliyor. O yüzden de özellikle hani kendilerini muhalif olarak gören, kabul eden partilerin, dergilerin, derneklerin, yapılanmaların bu nevzur çıkan, bir anda hani radikallik peşinde koşan, o fikrin göğe radikali olan, tahrik eden, içerideki iç barışı bozmaya yönelik isimler konusunda, böyle şahsiyetler, böyle yapılar konusunda temkinli olması ve ayıklaması lazım evet. Bunları. Çünkü bu örgütün variz vasfı sızmak, sızdıktan sonra da tahrik etmek suretiyle o yapıları kendi istedikleri istikamette yönlendirmek, buna müsaade etmemek lazım. O yüzden de hani hukuki bir soruşturma yürütülüyor ama hukuki soruşturmanın ötesinde özellikle hani siyasetle, iktisatla, medyayla ilişkisi olan kesimlerin bu örgütün manipülasyonlarına kapalı olacak bir sağduyu içerisinde olmaları ve bu perspektifle meseleye bakmalarında fayda var.
Terörle Mücadele Dairesi'nin raporunda ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış bu örgüt mensuplarının idari soruşturmalarda tespitinin de zor olacağı söylenmiş.
Çünkü işte kendini gizleyen, sızan, ondan sonra kendi her türlü hayat tarzına açık, buna çünkü cevaz verilmiş. Yani buna kendilerince mesela bir fetva verilmiş. İçki de içebiliyor, böyle çok ağır daha başka şeyler de
namaz
yapabiliyorlar.
Namaz kılmayın deniliyor.
Bu, hani onun ötesinde böyle ağır şeylere de yol veren bir mantık var. İşte dediğim gibi yani burada asıl olan sızmak ve kendilerince örgütün vereceği işte bir G gününü bekleyerek o gün verilecek talimatlarla 15 Temmuz'da olduğu gibi yani icap ettiğinde kan dökecek ya da 17-25 Aralık'ta hukuk adamı kisvesiyle hukuku ayaklar altına alacak hamlelerde olduğu gibi bir kuluçka makinesi gibi düşünüyorlar. Bunun herhangi bir şekilde kabul edilmesi mümkün değil. Özellikle bu örgütün işte bu sızma, gizlenme kabiliyeti dolayısıyla ben o yüzden söyledim. Yani bunu idari ve hukuki olarak geç de olsa, güç de olsa devlet soruşturacak. Ama önemli olan bizim gibi sivil insanların, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, aydınların bu örgütün manipülasyonlarına, bu ve benzeri örgütlerin manipülasyonlarına kapalı durmak ve demokratik hukuk devletinin imkanlarından bu örgütün faydalanmasına izin vermeyecek bir sağduyu çerçevesinde durmak. Bu fevkalade önemli. Eğer bunu başarabilirsek, bu örgütlerin temel amacı çünkü propaganda. Propaganda yaparak devleti, hükümeti, milli iradeyi etkisiz kılmak, kendilerine bir alan açmak istiyorlar. Bunların kurduğu kurguya düşmemek lazım. Bu da kamuoyunun dikkati sayesinde olabilir.
Evet, şimdi hocam bir yandan da dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Birisi Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşları ki merkezinde bir telekomünikasyon şirketi var dünyaca ünlü. Bir diğeri Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi. Bu çerçevede dünyadaki gelişmeleri son durumu nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, bu soğuk savaştan sonra halihazırda o zaman tartışmalar vardı. Arzu Hanım, işte medeniyetler çatışması, tarihin sonu. Tezlerden birisi de yeni dünya düzeniydi. Ama böyle bir düzenin kurulmadığı, tam aksine sizin işaret ettiğiniz rekabet çatışma unsurlarıyla bir tür yeni dünya düzensizliğinden bahsedilebileceği anlaşılıyor. Şimdi onun muhtelif düzeylerdeki tezahürlerini görüyoruz. Ticaret alanında, enerji alanında, hatta daha kor siyasi alanlarda ülkelerin çöktüğü, işgal edildiği, iç çatışmaların teşvik edildiği, bir takım örgütlerin korunup kullandığı, üstelik mücadele adı altında kendilerini meşrulaştırmak için, müdahale maksadıyla meşrulaştırmak için bu örgütlerden istifade edildiği ama mesela her ne hikmetse işgal ettiğiniz, güya kurtardığınız bölgelerde bu örgütün intihar saldırısı yapabilecek altyapısını muhafaza edip eğitimlerine devam edebildiği, Suriye'de, Irak'ta ne yazık ki böyle alanlar var. Bir dönemden geçiyoruz. Bu rekabet önümüzdeki dönemde maalesef artacak. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendisinin ana aktör olduğu bu hegemonyanın temel kurumlarını çok kaba bir şekilde yıkıyor. Bu Trump'ın kabalığının ötesinde yani buna benzer şeyler yani o, göya ondan çok farklı olan Obama Clinton döneminde de yaşandı, yaşanıyor. Burada özellikle ben şuna işaret etmek isterim Arzu Hanım. Bizde ne yazık ki muhalif olmak adına bu bahsettiğimiz dünyadaki tartışma, rekabet ve çatışma yokmuş gibi davranan ve işte uluslararası kurallara uygun hareket etmemiz lazım diye Türkiye'nin yurt dışında bu aktörlerle mücadelesini zayıf düşürmeye çalışan, mesela TÜSİAD'ın son yaptığı gibi bir takım gruplar var. Yani şimdi Türkiye uluslararası kurallara uymak adı altında Trump'ın hezeyanlarına, her hezeyanına kabul mü etsin? Trump sadece Türkiye ile problem yaşamıyor. İşte biraz önce işaret ettik, Çin'den Rusya'ya, Avrupa Birliği'ne, Latin Amerika'ya, her yerle problem yaşıyor. Şimdi burada bu rekabet içerisinde Türkiye prensipli bir yerde de duruyor. Bu manada Türkiye'deki muhalif aktörlerin Türkiye'yi tenkit etmek yerine dünyadaki gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin, biraz önce 19 Mayıs'tan bahsettik, Türkiye'nin dünyadaki bu kargaşa ortamından uzak durmasını ve aynı zamanda milli menfaatlerini, milli egemenliğini koruyacak bir yerde durmasını talep etmek durumundayız. Elbette iktidarı eleştirmek mümkün, farklı düşünmek mümkün ama buradaki amaç milli egemenliği ve milli menfaatleri savunmak olmalı. Yani milli egemenliği ve milli menfaatleri savunmanın kendisi bir suçmuş, kendisi bir hataymış gibi bir bakış açısının kabul edilemez olduğu çok açık. Yani özellikle dünyanın bugün geldiği nokta itibariyle, yani Türkiye, Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, işte Filistin'de, Katar'da, Körfez'de, Libya'da her seferinde uluslararası meşruiyeti olan bir yerde durarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada muhalif muvafık herkesin bazı farklı görüşleri olabilir ama sanki Amerika Birleşik Devletleri ile tartışıldığında ya da Körfez ülkeleriyle tartışıldığında ya da bazen Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleriyle tartışıldığında sanki hep her seferinde karşı tarafın haklı olduğu gibi bir varsayımla muhakeme yürütmek, böyle mütalaa yürütmek kabul edilebilir değil. O yüzden de bu tartışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği anlaşılıyor. Ticaret savaşları deniyor artık. Yani mücadelenin ötesine geçmiş, sertliği göstermek için bu adla adlandırılıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu şu manaya da gelmiyor. Yani mesela Çin her şeyle hakkıdır manasında gelmiyor ama böyle bir rekabet halinde bizim de Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak bir yerde durmamız lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri elindeki gücü kullanarak Çin'in rekabetteki mukayeseli üstünlüklerini zayıflatacak hamlelerde bulunuyor. Ama sadece ona bulunmuyor. Mesela Almanya'ya da bulunuyor. Otomobil düzeyinde vesaire. O yüzden de bunu bilerek meseleye bakmak lazım. Bakın Türkiye'nin giriştiği pazarlık sayesinde önce biliyorsunuz çelikle ilgili bu vergi indirimlerini sona erdirmişlerdi. Şimdi yeniden çelikte vergi indirimi tanıdılar Türkiye'ye. Ama bunun arkasında bu müzakere, pazarlık, zaman zaman hani rekabete girecek bir unsur olması lazım. Şimdi İsmet Paşa'nın Mustafa Kemal'den bahsettiği bir şey var. 19 Mayıs'ta başlamıştık, onunla bitirelim. Mustafa Kemal'den, onun liderliğinden bahsederken şöyle diyor. Herkes diplomasiden, politikadan bahsederken o muharebeyi göze almıştı. Yani bu mücadelenin bir kısmında da rekabetin, çatışmanın icap ederse muharebenin olduğu bir zemin var. Türkiye'nin de milli menfaatlerini, egemenliğini korurken hani diplomasi, politika doğru bunları yapmalıyız ama icap ederse Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi, Kıbrıs'ta olduğu gibi muharebeyi göze alacak bir iradeyle karşıya çıkmak lazım.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz
Sağ olun.
programımıza
Çok sağ olun.
katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner. Özgür Şahiner, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sporda yaşanan gelişmeler deyince geçtiğimiz hafta sonunu konuşmakta fayda var sanıyorum. Tarihi bir hafta sonuydu Türk sporu açısından.
Evet, kesinlikle.
Hem futbolda hem basketbolda. Nasıl değerlendireceksiniz?
Önce futboldan
başlayalım.
Çünkü Ağustos ayında başlayan sezon Mayıs ayına geldiğimizde sonuçlanmak üzere şampiyon belli oldu. Son bir hafta kaldı ve Galatasarayların Mayıslar bizimdir sloganı bir kez daha gerçekleşmiş oldu. Bundan bir 10 hafta öncesinde falan Medipol Başakşehir takımı Süper Lig'de 8 puan öndeyken Galatasaray'dan, Beşiktaş'ın da yanılmıyorsam 13 puan önündeyken şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaja sahipti ve biz bunu dile getiriyorduk sürekli. ve Medipol Başakşehir'in son iki sezonda şampiyonluk yarışında hep olduğunu, güçlü kadro kurduğunu, başındaki teknik direktörle lige ayrı bir hava verdiğini ama ligin son bölümüne geldiğinde bir sıkıntı yaşadığını, bu sene artık ondan kurtulup şampiyonluğa ulaşabilecek mi, bu avantajı sonuna kadar taşıyabilecek mi, bunu zaman zaman konuştuk, söyledik ve hep şu endişe vardı açıkçası bizlerde, spor kamuoyunda, Medipol Başakşehir'in kendi takımında. Bir kez daha şampiyonluk gidecek mi? Çünkü Galatasaray geriden geldiği dönemlerde hep güçlü, kararlı bir şekilde geldi. Ve o 8 puanlık farkı kapatıp son haftada da şampiyonluk maçında, final maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. kez şampiyonluğu ilan etti. Az önce de söyledim, Mayıslar Galatasaray'ındır sözü bir kez daha gerçekleşmiş oldu ki birkaç gün öncesinde de Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar'ı yenip kupayı kazanmıştı ve 5 gün içinde 2 kupanın sahibi oldu. Tabi Galatasaray camiası açısından önemli bir başarı, çünkü devre arasında önemli 2 oyuncusunu göndermişti, transfer etmişti başka kulüplere. Gerçi bu dönemde transfer de yaptı ama daha sonrasında yönetim açısından bir sorun yaşadı. İdari anlamda yönetim ibra edilmediği için bir kaos ortamı olmuştu Sarı Kırmızılar'da. Daha sonrasında mevcut yönetim mahkemeye gidip tedbir kararı aldı. Seçim isteniyordu çünkü diğer grup tarafından. O olsaydı belki o karmaşa ortamında Galatasaray bu birlik, beraberliği, bütünlüğü sağlaması zor olurdu. Mevcut yönetim de en azından Mayıs ayına kadar, şampiyon belli olana kadar bu şampiyonluğu kazanalım, sonrasında ne olacaksa olsun düşüncesinin hareketle böyle bir tedbir kararı aldı. Ve sonuçta da Galatasaray şampiyonluğu kazandı. Artık bundan sonraki süreçte Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek Galatasaray. Oradaki hesaplarını yapmaya başladı. Medipol Başakşehir şu anda ligi ikinci olarak garantiledi. Onlar da gruplarda mücadele etmek için ön elemeleri geçmek zorunda. Üçüncülük yarışı devam ediyor hala. Beşiktaş ligin uzun bölümünde liderin çok gerisinde kalmıştı ama son dönemdeki atağıyla bir anda acaba şampiyon olabilir miyiz, ikinci olabilir miyiz hedefinde ve hesaplarındayken Galatasaray yenilgisi sonrası açıkçası bu hedefinden uzaklaşmıştı. Trabzon yenilgisiyle de artık bu tamamen sona erdi ve şu anda bu yenilginin ardından Beşiktaş'ın üçüncü olup olamayacağı da tartışma haline geldi. Üçüncülüğün şöyle bir önemi var tabii. Eğer üçüncü olursanız Avrupa gruplarına direkt gidiyorsunuz. Dördüncü olursanız eleme oynamanız gerekiyor. Eleme oynayınca da bakıyoruz ki kulüplerimiz gerçekten çok zorlanıyorlar lig sezonunda. Çünkü sezonu erken açmak gerekiyor. Daha çok maç oynamanız gerekiyor. Oyuncuların tatili kısa sürüyor. Transfer döneminde bazı istediklerinizi yapmanız zorlaşıyor falan. Ve maç fazlalaştıkça işte araya Süper Lig maratonu giriyor, Türkiye Kupası giriyor, UEFA'da ön eleme oynuyorsunuz, gruplara kalıyorsunuz. Maç adedi fazlalaştıkça oyuncuların motivasyonu da dağılıyor. O açıdan direkt gruplara başlayıp oynamak her takım için büyük avantaj. İşte şampiyonlar gruplarına direkt gitmek, UEFA gruplarına direkt gitmek. O açıdan üçüncülük de şu an için büyük önem kazanmış durumda ama Trabzonspor açısından da bir tehlike söz konusu. Ligi 5. bitirecek takım Galatasaray, hem şampiyon olduğu için hem kupa aldığı için 5. bitirecek takımda UEFA'ya katılma hakkı elde etmiş durumda. Ama 6. takım için de bir şans doğmuş durumda şu anda. Çünkü Trabzonspor'un finansal fair play konusunda UEFA ile yaşadığı bir sıkıntı var. UEFA'dan da geçtiğimiz günlerde bu yönde bir açıklama geldi. Eğer Trabzonspor'a bir ceza çıkarsa, Trabzonspor hak ettiği halde UEFA'ya gidemezse 6. olacak takıma da gün doğacak ki bu açıdan da Fenerbahçe'ye sanki bir şans doğmuş gibi oldu. Ligdeki sıralamada şu anda Fenerbahçe 6.'lığa yakın gibi duruyor. Son maçlarda nasıl bir sonuç çıkar bilemiyoruz ama o açıdan baktığımızda gerçekten son haftada önemli maçlar oynanacak gibi duruyor. Beşiktaş-Kasımpaşa maçı var. Kazanırsa üçüncülüğü garanti etmiş olacak. Berabere kalması durumunda ya da kaybetmesi durumunda Trabzonspor kazanırsa üçüncü olacak. Bu sıralamada da Avrupa'ya gidecek takımlarımızın işte gruplarda mı mücadeleye başlayacak, ön elemelerde mi mücadeleye başlayacak, bu açıdan son derece önemli. İşte Trabzonspor'u az önce anlattım. Eğer bir ceza söz konusu olursa 6. olacak takıma da bir şans doğmuş olacak. O açıdan üst tarafın son hafta maçları heyecanlı bir şekilde geçecek. Evet, alt tarafta ise ayrı bir heyecan yaşadık bu sezon boyunca. Ve son haftalara girdiğimizde 7-8 tane takım acaba küme düşer miyiz korkusu ve endişesiyle maçlara çıkıyordu. Ama son hafta maçlarında yavaş yavaş sanki tablo netleşmeye başladı. İşte Ankara Gücü kazandı, kendini o potanın üstüne attı. Erzurum-Fenerbahçe maçı Erzurumspor açısından önemliydi. kazansa şansını son haftaya kadar taşıyacaktı, son maça bırakacaktı. Ama Fenerbahçe kendi sahasında yenildi, şu anda ligin Akhisar'dan sonra düşmeye en yakın takımı konumunda gözüküyor. Üç takım var zaten alt bölgede, bir tanesi Erzurumspor, bir tanesi Bursaspor, biri Göztepe. Göztepe kendi sahasında oynayacağı için son hafta maçını Ankara Gücü'yle kazandığı takdirde bu gruptan kendini çıkarmış olacak. Bursaspor'un deplasmanda ev kuryeni Malatya Spor maçı var. Kazansa bile bazı şeyler yetmeyecek. Çünkü rakiplerinden biri olan Göztepe'nin de kendi evinde yenilmesini bekleyecek ki Ankara Gücü küme düşme potasından kendini kurtardığı için son maçta açıkçası öyle bir heyecanla, öyle bir motivasyonla oynar mı bilemiyorum. Göztepe kendi sahasında, kendi seyircisi önünde rakibini bir şekilde yenip kümede kalacağı için daha bir motivasyonlu, daha bir agresif, daha bir tempolu oynayacaktır diye düşünüyorum. Şu an için 3 takım var. Bursaspor, Göztepe, Erzurumspor ve bu 3'ten ikisi daha düşeceklikten ve bence Erzurumspor ve Bursaspor ne yazık ki, bunu özellikle belirtmek istiyorum, düşmeye yakın iki takım konumunda, maçları dikkate aldığımızda, rakipleri dikkate aldığımızda ve oynayacakları rakiplerin kendi konumlarını dikkate aldığımızda böyle bir tablo çıkıyor. Ama futbol bu sonuçta, hep burada konuştuğumuz bir şey, top yuvarlak ve nasıl bir sonuç çıkacağı hiçbir zaman belli olmuyor. O açıdan son maçlarda alt grupta da ayrı bir heyecan yaşanacak, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı bir kez daha kutlayalım, tebrik edelim. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında umuyorum ki sadece Galatasaray değil, Başakşehir de eğer ön elemeleri geçer, gruplara kalırsa Medipol Başakşehir'e, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlarımız, öncelikle Beşiktaş şu an garanti gibi duruyor. Beşiktaş'a daha sonrasında Fenerbahçe gider mi? O belli değil. Giderse Fenerbahçe, kim olursa işte Malatya Spor'un şansı var diyoruz. Kim olursa orada başarılı sonuçlarını bekliyoruz. Çünkü hep bu programda dile getirdiğimiz bir şey var. Avrupa mücadelesinde yarıştığımız kulvarların hepsinde toplayacağımız puanlar çok önemli. Çünkü 2024 ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Ligi'nde yeni bir düzenlemeye geçilecek. Takımlarımız bu süreç içinde ne kadar çok puan toplarsa, ülke puanına ne kadar çok katkı yaparsa, bizim o ligde takım sayımızın fazla olması, ön eleme oynamadan gruplarda mücadele etmemiz o şansı yükseltecek. O açıdan kim giderse gitsin önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Elbette. Mutlaka çok önemli puanlar toplaması gerekiyor. Basketbolda Türk basketbol açısından gerçekten çok önemli saatler, günler yaşadık. Keşke bir şampiyon çıkarabilseydik oradan. Çünkü
evet, çok bekledik
Avrupa
ama
kulüpler düzeyinde basketbolun en önemli organizasyonu Euroleague'de son 4 takımda 2 Türk takımının olması gerçekten büyük bir gururdu bizim için. Ama o kurallar gereği iki takımımızdan bir tanesinin mutlaka elenmesi gerekiyordu. Çünkü iki takımı finale çıkarmamak için mutlaka yarı finalde aynı ülkenin iki takımını karşı karşıya getiriyorlar. Türk basketbolunun İki önemli kulübü Anadolu Efes ve Fenerbahçe yarı finalde karşı karşıya geldi ki Anadolu Efes'in Avrupa'da çok önemli başarıları var. Fenerbahçe Euroleague'de şampiyonluk kazanmış, Final Four'larda mücadele etmiş takımımız. İkisinin mücadelesi gerçekten bizi gururlandırdı. Oradan çıkacak sonucun ardından bir şampiyonluk bekliyorduk. Olmadı. Fenerbahçe'de sakat oyuncuların olması oyun düzenini çok büyük bir oranda etkiledi. Bu da hem Anadolu Efes maçına hem bir sonraki üçüncü maçına yansıdı ki hem Obradovic'in hem Fenerbahçe oyuncularının, ben inanıyorum ki o sakat oyuncular da olsa bu kupayı alabileceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten önemli oyunculardı ama olmadı. Finalde Anadolu Efes gerçekten başa baş götürdüğü maçı son anlarda, son toplarda kaybetti ki CSKA da Avrupa basketbolunun çok önemli temsilcilerinden bir tanesi. Sürekli bu kulvarlarda hep Final Four oynayan, şampiyonluklar kazanan, birkaç sene önce hatırlıyorum Fenerbahçe'yi tartışmalı bir maçta yenmişti, yine şampiyon olmuştu. Kadrosuna baktığımızda gerçekten bir Rus takımı ama çok az Rus oyuncusu var. Çoğu yabancı oyuncu. Amerikalısı var, İspanyolu var, Fransızı var. Ve onlar da dünya basketbolunun çok önde gelen oyuncuları. Öyle bir kadroya karşı çok iyi mücadele etti Anadolu Efes. Son birkaç topta kaybetti. Ama iki takımımızın orada olması Türk basketbolunun geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemliydi. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte yine oralarda iki takımla oluruz. Ama sonuçta İnşallah. Bir şampiyon çıkarız. Son olarak da tekvandodan çok güzel bir haber var. Tabii. Onu verelim. Evet. İrem Yaman Dünya Tekvando Şampiyonası'nda zirveye çıkan sporcumuz oldu. Altın madalya kazandı. 2015 yılında Rusya'da yapılan yine dünya şampiyonasında birinci olmuştu. Ve bu şampiyonaya giderken onunla birlikte birkaç isim daha dünya şampiyonluğu kazanmıştı. O isimlerden bir tanesi dünya şampiyonu olursa Türkiye'de iki kez dünya şampiyonu olan kadın tekvandocular tarihe geçecekti. Bunu İrem Yaman başardı ki kariyeri boyunca zaten baktığımızda katıldığı gerek Avrupa şampiyonası olsun, gerek dünya şampiyonası olsun, gerek Grand Prix'ler olsun. Kürsüye çıkmadan döndüğü hiçbir turnuva yok. Yani kariyeri çok büyük başarılarla dolu bir sporcumuz. İki kez dünya şampiyonu olarak Türk tekvando tarihine geçmesi de ayrıca bir başarı. Bundan sonraki hedef artık İrem için. Çok genç bir sporcum üstelik. Evet. Ben dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonluklarını bundan sonraki süreçte 3-4'e çıkarabileceği inancındayım. Çok da yetenekli bir sporcu. Şimdiki hedefi 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olimpiyatlar. Hı hı. Olimpiyatlarda da eğer altın madalya kazanırsa tekvando'da altın madalya kazanan ilk bayan sporcu, kadın sporcu olacak. Şimdiden kendisine başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Hakikaten çok yetenekli, çok genç bir sporcumuz. Katıldığı bütün organizasyonlarda Türkiye'ye önemli başarılar kazandıran bir sporcumuz. Umuyorum ki olimpiyatlarda da bu zirve başarısını gösterir, bize bir gurur daha yaşatır. Aynı şekilde oraya gidecek tüm sporcularımıza, sadece tekvando değil, bütün branşlarda ülkemize güzel sonuçlarla döneceklerine ben inanıyorum. Umuyorum ki İrem tekvando'da olsun, diğer branşlarda olsun, sporcularımıza güzel bir örnek olur ve onun başarılarını diğer branşlarda da devam ettiririz sporcular olarak.
Evet, böyle güzel haberler bizi çok gururlandırıyor. Elbette. Daha nice güzel haberler almak dileğiyle diyelim. Size çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleriyle, Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleriyle Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu 28, İstanbul az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 29, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 22, Amsterdam sağanak yağışlı 16, Atina çok bulutlu 28, Bağdat sıcak 38, Berlin az bulutlu 23, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa çok bulutlu 35, Londra parçalı bulutlu 20, Madrid az bulutlu 28, Mekke sıcak 40, Moskova az bulutlu 23, New York az bulutlu 21, Paris sağanak yağışlı 21, Pekin az bulutlu 30, Roma sağanak yağışlı 20, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Sohbetimize devam ediyoruz. Yeni bir konuğumuz var stüdyomuzda. Gazeteci, editör Zeynep Karataş bizlerle birlikte. Zeynep Karataş hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biz sizinle sohbetimizi planlamaya başlamıştık.
Evet.
Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle programımızda. Orta Doğu'da, bölgemizde, dünyayı da etkileyecek çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Programımızın başındaki bölümde hocamız Doktor Murat Yılmaz'la da konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan gerilim son derece önemli. Söylemler zaman zaman sertleşiyor. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran tarafında. Bir de İran'dan gelen son bir haber, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini 4 kat artırdığı yönünde. Son gelişmeler böyle, nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, öncelikle geçtiğimiz haftalardaki programda hatırlarsanız yine bir İran-Amerika ile alakalı İran'ın yaptığı bir açıklama vardı. İşte Avrupa'ya bir mesaj veriyordu. Diyordu ki biz sizi bir senedir bekledik ama sizden bir cevap alamadığımız için artık bundan sonra biz anlaşmanın tarafı olmayacağız diye açıkça söylemişti. Aslında burada bunun etkeni olarak da ekonomik sıkıntıları gündeme getirmiştik. Şimdi aslında peyderpey olan bir süreç. Çünkü Trump'ın yani bu anlaşmadan çekilmesi sonrası yaptığı en bariz adımlardan bir tanesi de baskı kurmak oldu. Özellikle İran'la iletişim içerisinde olan, ekonomik, siyasal her türlü iletişim içinde olan devletlere ve şirketlere, ulusüstü şirketlere baskı kurmak suretiyle aslında bir anlamda bir alan daraltması yaptı. Bunun sonucunda da tabii ki Avrupalı şirketler her ne kadar bu anlaşmadan çekinmemiş gibi görünseler de Avrupa'nın yani görünen tavrının aksine bir çekilme vardı. Fiili ortada, pratikte bir çekilme vardı. İran bunun artık böyle devam etmeyeceğini söylemişti. Şimdi son açıklamalarda eğer ki bu bağlamı görerek okuduğumuzda aslında durumun artık taraflar için iplerin kopma aşamasına yaklaştığı düşüncesini bizlere hani bu şekilde yansıtıyor ama tabii burada şu da var. Hem İran hem Amerikan şimdiye kadarki ilişki seyirlerine baktığımızda bu dozu aslında zaman zaman kullanmışlar. Baktığımızda hem İran'ın tehditleri hem Amerika'nın tehditleri. Çünkü henüz Trump iktidara gelmeden önce seçim çalışmaları döneminde o dönemde yapılan açıklamalara da baktığımızda Trump'ın danışmanlarının yani verdikleri röportajlara baktığımızda şunu görüyoruz. Mesela Pompeo'nun bu konuda biliyoruz İran karşıtı bir bloktan geldiğini ve savaş ihtimalinden, rejim değişikliğinden bunlarla ilgili işte hatta tarih bile veriliyordu. İşte 2019'da İran rejiminin değişeceği ile alakalı. Dolayısıyla bu söylem hep vardı. Ancak Trump'ın aynı zamanda mesela savaştan biliyorsunuz seçim propagandasında kullandığı bir şey daha vardı. İşte bizim Orta Doğu'da ne işimiz var şeklinde. Şimdi Orta Doğu'da ne işimiz var diyen biri Suriye'den çekilelim çünkü bizim boşuna paramız gidiyor gibi özetleyebileceğimiz tavrın bugün İran'a karşı çok külfetli bir fiili savaşa gerçekten Amerika böyle bir şeye hazır mı? Bunun bu noktada bunu bir İran'ı köşeye sıkıştırmak için mi? Yoksa gerçekten artık bir savaşın sinyalleri, alarmı mı veriliyor? Bunu yani iki yönden de okuduğumuzda aslında bunun bir savaş olmasından çok bir köşeye sıkıştırma olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da İran'ın tabii verdiği tepkim, İran kesinlikle yani tamam bir böyle dönem dönem alttan alıyor gibi görünse de fiili anlamda işte biz de Körfez'deki üslerinizi yok ederiz şeklinde açık tehditvari şekilde konuşuyor ve hatta bunu böyle uygulamada da yer yer milis güçleri aracılığıyla yaptığını görüyoruz. Çünkü İran'ın en büyük aslında tehdit oluşturan noktası kendi toprak bütünlüğünün dışında milis güçler aracılığıyla bu işte geçtiğimiz aylarda terör listesine alınan devrim muhafızları ve Kudüs güçleri bunlar de facto olarak Orta Doğu'daki birçok ülkede aktif bir şekilde ya oradaki güçlere entegre olarak ya da bağımsız bir şekilde mücadele ediyorlar. Aslında bu anlamda bunun daraltılması, ben Amerika'nın planladığı şeyin bu İran'ın ön cephelerini daraltmak olduğunu ve bu ön cephelerdeki varlığını geri çekmesini sağlayarak aslında bir anlamda anlaşmaya da mecbur kılmak. İran'sa burada yani mesela en son İranlı bir diplomatın verdiği röportaj dikkat çekmişti. Meadeyn televizyonuna verdi. Orada söylediği şu söz aslında Trump bizimle görüşmek için çeşitli ülkeleri devreye sokuyor. Hatta yalvarıyor gibi tırnak içinde oldukça yani nasıl diyeyim duygusal bir ifade de kullandı. Yani işte yalvarıyor bizimle irtibat kurmak istiyor. Hatta Tahran'a gelmek istiyor. Hamane ile dini liderle de görüşmek istiyor şeklinde. Ama biz reddediyoruz. Çünkü bizim taleplerimiz karşılık bulmadığı sürece biz Trump'la görüşmeyi ya da Amerika ile görüşmeyi düşünmüyoruz gibi bir anlatım var. Yani bir anlamda şunu görüyoruz. Yani iki tarafta psikolojik üstünlüğü koruma çabasında.
Evet.
İş artık tetiği çekme noktasına geldiğinde zaten bu söylemler muhtemelen artık ortadan kalkacak. Ancak bu söylemler devam ettiği sürece burada aslında hala bir krizi çözme çabası da görülür. Göründüğünü görüyoruz. Çünkü ciddi anlamda İran'a karşı yapılacak bir müdahalenin sonuçlarının hem Türkiye hem Avrupa bölgenin tamamında çok ciddi bir sonuçlar olacak bir durum olacak. Dolayısıyla bu sadece Amerika'nın İran'la ilişkisinden ziyade hem bölgedeki ülkeleri hem Avrupa'yı ikna etmesi anlamına geliyor böyle bir şey için. Bu noktada da bunun çok kolay olmayacağını söylemek mümkün.
Evet, genelde bu yönde analizler İran'ı köşeye sıkıştırıp masaya oturtmak istendiği. Ama İran köşeye sıkıştıkça ve Trump'ın A takımı da bir yandan savaşmak istedikçe acaba bir kıvılcım büyük bir ateşe sebep olabilir mi? Bir diğer uzman grubunun da korkusu ve endişesi.
Çok haklı bir endişe.
Yabancı gazetelerde, yabancı basında bu nasıl konuşuluyor, tartışılıyor?
Öncelikle tabii ki bu coğrafyanın, Arap coğrafyasında dikkatimizi çeken bu tür bu konuyla alakalı yorumlar aslında şöyle bir şey. Yani birazcık popülist bir dil hakim olduğunu söyleyebiliriz. Aslında işte İran'ın saldırmasını bekleyenler ve bunu mutlulukla karşılayacağını hissettirenler ve bundan çok tedirgin olanlar kendi ya çıkarları doğrultusunda ya İran'ın hesabına korkuları olduğu için böyle bir kutuplaşma var. Yani aslında dünyadaki kutuplaşmadan çok farklı bir kutuplaşma değil. Ancak şöyle tabii bir İran'a karşı yapılacak herhangi bir müdahalenin bir insani kriz yani Suriye'deki insani krizi atlatamamış bir dünya için çok daha büyük boyutlarda bir kriz olabileceğini düşünüyor. Ancak şöyle bir bakış açısı da var. Özellikle Orta Doğu'da İran'ın gerçek anlamda bir özellikle Arap başkentleri olarak bilinen Bağdat, Beyrut, mesela yine diğer bölgelerde Şam. Burada buraların adeta İran tarafından ele geçirilmiş olduğu hissi aslında Arap milliyetçiliğini çok rahatsız eden bir şey. Çünkü yani geçmiş tarihsel bazı sıkıntılar da var. Bu bölgede İran'ın Pers siyaseti yine karşısında Arapların Abdülnasır döneminden gelen bir pan-Arabizm, güçlü Arapçılık, Arap ülkelerin birlik içerisinde olması gibi bir durum da var. Ancak burada şu da bir gerçek ki bu coğrafya için tarafların istemeyeceği yani İran'ın karşısında olmak ama İran'la savaşmamak gibi bir denge söz konusu. Burada beklenen İran'a yani coğrafyada beklenen medyadan anladığımız Irak'ta bir savaşın mesela Irak medyası Irak'ta bir savaşın olmaması. Amerika ile İran'ın Irak'ta bir karşı karşıya gelmemesi. Lübnan medyasına baktığımızda Lübnan'da da aynı tedirginlik. Ya acaba Hizbullah üzerinden mesela çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Amerikalı bir yani senatörün bir açıklaması var. Bayağı açık ve net şekilde şöyle söyledi. Biz dedi bize gelen işte bilgilere göre Kasım Süleymani bu İran'ın Orta Doğu'da gölge komutan olarak tabir edilen yine Kudüs Tugaylarının başındaki kişi. Bu kişinin Hizbullah'a İran Lübnan Hizbullah'ına Amerikalı askerleri kaçırın ve öldürün talimatı verdiğini ve bunun da gerçekleşebileceğini bu şekilde açıklıyor. Tabi bu aslında yani bunun şundan geçmiş tarihsel bazı tecrübelerden de kaynaklı bir paranoya da olma ihtimali var. Ancak gerçeklik durumu da şu. Yani Kasım Süleymani bunu organize edebilecek bir yani geçmişe sahip ve mesela Irak'ta yine başka Suriye'de yaptıklarını düşündüğümüzde eğer ki Amerika'ya gözdağı vermek isterlerse böyle şeylere de girişebilecekleri bekleniyor.
Evet.
Ancak bunun Lübnan topraklarında yapılıyor olması, o yapılacak olması mesela Lübnan halkını çok tedirgin ediyor. Çünkü oldukça sıkıntılı savaş dönemleri geçirmiş, iç savaş geçirmiş. Yine 2006'da İsrail'le karşı karşıya gelmiş bir Lübnan. Böyle bir sorunun parçası olmak istemeyecek. Hı hı. Ve bunu da medya yolundan, yani bu aslında çok bariz, belki net bir şekilde ifade edilmiyor ama bu bizim savaşımız değil.
Hı hı.
Bizi katmayın düşüncesi hakim. Zaten Amerika'nın da başından beri bu süreçte hem Lübnan'a hem Bağdat'a söylediği şey, siz işte hani İran'ın yanında durmayın.
Hı hı.
Mesela oradaki işte Şii yapılanmalarla yaptıkları görüşmeler, bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde aslında Amerika'nın Orta Doğu'da İran'ı yalnızlaştırmak istediğini ve yalnızlaşan bir İran'ın zaten müdahaleye de gerek kalmayacak şekilde boyun eğebileceği fikri daha güçlü duruyor. Ancak dediğiniz gibi karşı karşıya gelmeyi kıvılcım durumunda böyle bir şey olursa bu yani planlananın ötesine bir durum gerçekleşirse bu coğrafya için gerçekten çok büyük bir tehlike olacaktır. Ancak ben yani ülkelerin devlet akıllarının böyle bir şey için yani Amerika'nın direkt müdahale edeceği bir şey için çok buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'da zaten şimdiye kadar baktığımızda İran'a doğrudan müdahale edebilecek. Yani çünkü hem aralarındaki coğrafya farkı sebebiyle muhtemelen eğer müdahale edeceğini düşünürsek Körfez'deki ya da İran'ı çevrelemiş olan askeri üsler üzerinden bunu yapacak. Ama buradaki üslerin olduğu, yani Amerikan üslerinin olduğu ülkeler buna izin verecek mi ya da buna nasıl karşılık verecek, buna nasıl tepki verecek? Çünkü düşünün mesela Amerika herhangi bir şekilde İran'a, Tahran'a bir askeri operasyon yaptığında ya da bomba attığında diyelim mesela. Bunun karşını İran'ın elinde güçlü silahlar olduğunu biliyoruz. Bu silahları atacağı yer Amerika olmayacaktır muhtemelen. Bu anlamda bölgedeki her ülke kendi çıkarlarını ve maslahatlarını korumak üzerine konumlanacağını düşünüyorum.
İbrahim Karagül'ün bugün köşesinde bir yazısı var. ABD İran'a açıktan saldırmaz, İsrail de saldırmaz diyor. İran tehdit üzerine gelirken sınırlarının çok uzağında savaşlar çıkartır diyor. Lübnan'da savaşacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Araplarla İran'ın savaşı bu ülkelerde olacaktır diyor. Kendi topraklarından uzakta bir savaş ve Avrupa'da bunu izleyecektir diyor.
Evet, bu zaten yani özellikle İran'ın politikası gereği dediğim gibi Arap başkentlerindeki etkisi sebebiyle buralarda bir savaş planladığı doğru. Ancak en basitinden Irak ki işte çok ciddi sıkıntılar yaşamış, hem mezhep hem etnik hem Amerikan işgali, bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde Şii bir lider olan Muqteda es-Sadr'ın geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu. Özellikle bu açıklaması da şunun üzerine, bu yani Amerika'nın ve İran'ın Irak'ta karşı karşıya gelme ihtimali üzerine açıkça söyledi. Biz yani ben kendi topraklarımı, kendi Irak halkımı böyle bir savaşın parçası yapmam. Bunun için de, bunun olmaması için de elimden geleni yaparım. Ben hani karşı karşıya gelmelerini, savaşmalarını da istemem. Ama savaşacaklarsa da açıkçası benim topraklarımda olmasın dedi. Bunu bir Şii lider söylüyor. Ve aslına bakarsanız Irak'a karşı Amerika'ya karşı savaşmış bir Şii lider söylüyor. Amerikan işgali sürecinde. Şimdi şunu da anlıyoruz. Aslında bir anlamda İran motivasyon olarak da kendi açısından güçlü durumda görünüyor olabilir. Ama hem kendi halkında bir rejime destek problemi var. Dolayısıyla bu meşruiyet krizi diyebiliriz kendi halkı içerisinde. Ancak bununla beraber geçmişte olanın aksine Şii dünyasında da bir meşruiyet problemi var artık. Yani bir Irak'taki Şii'yi İran Şiilik mezhepsel dürtülerle, duygularla bir savaşın parçası yapamayacağı ortada. Bu yine yani Hizbullah her ne kadar bunu birazcık daha meyyal gibi görünse de bu Hizbullah'tan ibaret değil, yani Lübnan için konuşmak gerekirse. Lübnan'da mesela Emel hareketi var ve bunlar Lübnanlı olmakla kendini tanımlıyorlar. Yani biz Arap, Lübnanlı ve Lübnan sınırları dışında herhangi bir mezhepsel veya politik kaygıları olmayan bir grubuz diyor. Ve bunlar şu anda Hizbullah kadar etkili Şiiler. Dolayısıyla ve şu anda Hizbullah'la birlikte ittifak halindeler. Eğer ki Hizbullah İran'ın hesabını, Lübnan'ı böyle bir savaşın içine ya da böyle bir mecraya iterse kendi içerideki Şiileri de kaybedecek. Bu riski Hizbullah'ın da alabileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bütün evet söyledikleriniz doğru, İbrahim Bey'in söyledikleri zaten dillendirilen şeyler. Ancak oradaki Araplar da İran'ın bu güç savaşında top sahası olarak kullanılmak istemeyeceklerdir. Bunu da açıkça belirtiyorlar zaten.
Evet, bir başka önemli mesele ise İsrail-Filistin meselesi. Şimdi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Saray'ın 100 yılın planı olarak nitelendirilen Orta Doğu Barış Girişimi ile ilgili ayrıntılar bir gazetede yer almıştı. Tamamı değil ama bazıları basına sızdırılmıştı diyelim bu planın. Şimdi bugün Hürriyet gazetesindeki haber bu Orta Doğu Barış Girişimi'nin ekonomik ayağının Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da düzenlenecek bir çalıştayla tanıtılacağını duyuruyor. Ve özellikle Ürdün'ün gelişmelerden endişeli olduğu belirtiliyor haberde. Nasıl değerlendireceksiniz bu 100 yılın planı merkezi İsrail-Filistin meselesindeki gelişmeleri?
Öncelikle yani 100 yılın planı olarak aslında bir şekilde metinlere giren ifadenin altında ne olduğunu hep tamamen yani bizler tahmin etmeye çalıştık.
Evet.
Şimdiye kadar hep böyleydi. Aslında hala da böyle. Yani her ne kadar basına sızdırılan bilgilerden bahsedilse de bu biraz nabız yoklamaya benzer bir süreç. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Arapların özellikle İsrail'in Araplarla normalleşme bir sürecine girdiğinde kapalı kapılar arkasında 100 yılın planının yeterince konuşulduğunu biliyoruz. Yani ayrıntılarıyla konuşulduğunu ve Arap liderlerin ekseriyetinin buna ikna edildiği de ortada. Bu İsrail'le normalleşmenin çünkü dediğiniz gibi hem ekonomik hem yani jeopolitik birçok ayağı var. Ve bunun siyasal, kültürel yani kültürel propagandasının bile yapılmaya başlandığını görüyoruz. Son şeylerde gördüğümüz gibi. Aslında buradaki bu planın belki de en sıkıntılı noktası iki devletli çözüm artık mümkün mü sorusunun sorulmaya başlanması. Çünkü 100 yılın planında tek devlet ya yani artık iki devletli çözümün bir ya yani daha doğrusu çözümün olmadığı noktasında bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Dolayısıyla bu zaten Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi de bununla bağlantılı bir şey. Dolayısıyla Filistin halkıyla ilgili Filistin'in yönetimiyle alakalı dünyada bir yeniden şöyle bir tartışma var. Kabul tartışması var. Yani bu hem çünkü Amerika'nın Orta Doğu'daki planının İsrail'le ilgili olan en büyük planı buradaki bu sorunu İsrail'in lehine çözmek. Ancak İsrail lehine çözeceği bu kriz aslında bir anlamda Arapları da tamamen saf dışı bırakmaması gerekiyor. Çünkü denge Amerika her zaman özellikle İsrail meselesinde, Filistin meselesinde denge politikası gütmeye çalışıyor. Ancak liderlerle yaptığı mesela bu işte bir şey treni diyoruz buna, anlaşma, uyuşma treni. Bu uzlaşma trenine sokabildiği liderler her ne kadar kendi yani kendileri olarak girse de halkları bunların arkasından gitmeyebiliyor. Bunu mesela en basitinden Bahreyn her ne kadar şu anda açıkça işte İran İsrail ile ilişkileri sürdürüyor ve onlarla uyuştuğunu gösteriyorsa da Bahreyn halkı bu şekilde düşünmüyor. Dolayısıyla ben bu 100 yılın anlaşmasının sürekli yeni yeni versiyonlarla tekrar gündeme geleceğini, İsrail-Filistin meselesinin burada aslında devletleri ikna etmekten çok aslında Filistin halkının Araplarla, yani aslında halkları ikna etmekle alakalı bir şey olduğunu ve bunun da zaman alacağını, yani siyasal ayağından çok kültürel hegemonya burada etkili olacaktır. Ve bu noktada da Filistin halkının belki de meşruiyet krizi yaşamaması için bir anlamda da bunlarla arada denge politikası gürüleceğini görüyoruz. Mesela İsrail'de Filistin bayrağının açılmasıyla alakalı biliyorsunuz mesela son
şarkı yarışmasında.
Evet, şarkı yarışmasında. Bu aslında şeydir, sembolik bir şey. Yani şunu anlayabiliyoruz. Bu belli bir denge politikasının ürünü. Yani Arapların, çünkü Arap halklarında Arap devlet liderlerine karşı oluşan bir zaten öfke vardı.
Evet.
Bu Arap Baharı sürecinde. Burada bu sürecin özellikle Filistin meselesi sebebiyle tekrar alevlenmesinden de endişe ediliyor. Çünkü lider kaybetme, yani özellikle Amerika için, bu anlamda Batı için Orta Doğu'da lider kaybetmek bir mevzi kaybetmek gibi. Dolayısıyla halkları da bu anlamda tatmin edecek bazı şeylere ihtiyaç var bu noktada ve ben kültürel sürecin siyasal süreçle belki eş zamanlı, belki daha da hızlı gideceğini düşünüyorum. Belki buna karşı bilinçlenmek gerekiyor. Yani Batı menşeli Filistin meselesiyle alakalı kültürel anlamda bizlerin kodlarına belli bazı şifrelerin gönderileceğini düşünüyorum.
Peki.
Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden birisi de çok kötü bir durum. İdlib'de yaşanan hadiseler. Esed güçleri oradaki sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yla İdlib'le ilgili gelişmeleri telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'nın da Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan görüşmede İdlib'deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi denildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esad'a baskı yapın, bu çatışmalar artık dursun, bu saldırılar dursun diye ifade edilmiş. Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İdlib'deki hadiseler nereye doğru gidiyor?
İdlib aslında beklediğimiz bir süreçti. Bizler, yani tamam, evet, Suriye'de özellikle güvenli bölge, işte Soçi anlaşmaları vesaire, bir kademeli bir yumuşama dönemi geçirdik. Bu anlamda da bizler tabii bunun uzun vadeli olmayacağını tahmin ediyorduk. Çünkü rejim başından beri toprak bütünlüğünü tam olarak, yani hiçbir şekilde hiçbir yerinden taviz vermemek üzerine kurdu. Ve psikolojik üstünlüğüyle beraber diplomatik üstünlüğü de, yani özellikle Arap ve Batı bazı menşeli medyalarda artık Esed'in bir rejim, yani değil de Suriye lideri olarak kabul görmesi, bunun diplomatik karşılığının olmaya başlamasıyla Esed rejimi bu anlamda kendisini buraya doğru aslında hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık sadece nasıl ve ne zaman olacağıyla ilgili beklentiler, ya yani şeyler vardı, kafa karışıklığı vardı. Soçi'deki, yani mütabakata göre aslında bir kararsızlık, zaten o mütabakatta da metninde de gördüğümüz gibi orada bir geçişten bahsediliyor ama nasıl bir geçiş olacak? Çünkü bu anlamda aslında şu anda bizim belki İdlib'e yönelik olan askeri rejim operasyonlarının dışında, saldırılarının dışında bir de bir anayasa, yani siyasal geçiş süreci de yürütülmeye çalışılıyor. Bu sürece işte katılacak kitleler tespit edilmeye çalışılıyor. Ancak rejim baştan herkesi, yani muhalif kavramını kabul etmediği için, aslında muhalif olan herkesin terörist olduğunu, dolayısıyla ülkenin bütünlüğüne zarar vermek için çalıştıklarını düşündüğü için, bunlarla aslında her daim savaşma motivasyonuna sahip. Dolayısıyla işte rejimin bu öfkeli ve hırçın tavrını dengeleyecek bir Rusya faktörü var aslında bakarsınız, ama Rusya'nın bu konuda rejimle nerede, aslında hani nereye kadar ilişkisinin nerede başlayıp nerede bittiğini de kestirilebilir bir tarafı yok aslında. Çünkü burada aynı zamanda bu hırçınlığın İran destekli olduğu da düşünülüyor. Yani çünkü rejim her ne kadar direkt Rusya ile ilişkili görünse de aynı zamanda kendi planı ve kendi ajandası olan bir rejim ve gerektiğinde bu konuda inisiyatif de alabildiğini görüyoruz çeşitli noktalarda. Mesela Esed'in Tahran ziyareti Rusya'nın bilgisi dahilinde olmadığı basına yansımıştı. Bu tür şeyler olduğu için dolayısıyla İdlib'e yapılan saldırıların tamamen temizleme mantığına sahip olduğunu düşünmek gerekiyor. Ve bunda da aslında diretmek istediğini de anlıyoruz. Yani rejim, zaten rejime yakın medya kanalları basın takip edildiğinde bu noktada işte yani sivil faktörü, oradaki yaşayan insanlar ya da insani kısım çok göz ardı edildiğini, tamamen olayın oradaki direnişçiler, savaşçılar, teröristler şeklinde tanımlandığını görüyoruz. Bu noktada da yani bizim tabii ki hani karşı karşıya kaldığımız riskler var ya, yani ülke olarak İdlib'e yapılacak her saldırı, yapılan her saldırı bize kitleler halinde mülteci işte ve gerçek anlamda da bir insani krizle de karşı karşıya kalıyoruz. Bununla beraber güvenlikle ilgili endişeler daha da zaten artıyor. Bu noktada Türkiye'nin özellikle Avrupa'nın da desteğine ihtiyacı olduğunu ve aslında bu yani sadece Soçi'de Rusya'yla tek başına bu süreci götürmemesi gerektiği de söyleniyor. Bu noktada Avrupa bloğu ve Batı bloğunun da bu konuya dahil edilerek, yani en azından onların buna, bu İdlib meselesine biraz daha ortada bir tavır sergilemesi gerektiği söyleniyor. Tabii burada İdlib'de bundan sonra ne olacak kısmını, yani rejim açısından baktığımızda rejim çok kararlı görünüyor ve geri adım atmak istemiyor.
Bu saldırılar durmazsa büyük bir göç dalgasının da kapıda olduğu söyleniyor. Umarız bir çözüm bulunur.
Peki. Umarız.
Peki. Evet, önemli gelişmeleri konuştuk, değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Gazeteci, editör Zeynep Karataş konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni Gün.